Angela'nın külleri. Frank McCord.
Ayrım 47.
Deniz'e bunları anlatınca çılgına döndü. O dili istiyorum. Bütün besin değeri dilindedir. Bunun üzerine arkadaşın Paddy'ye ne yapıyor dersin. Akşam bastırınca birinin dükkanına gidip duvara tırmanıyor ve kuzulardan birinin dilini kesip zavallı babasına getiriyor. Tabii dili kaynatıp pişiriyorum tuzuyla filan. O sıra Deniz birden yataktan fırlıyor ve veren filan dinlemem artık diyor. Şu yatakta ölüp gideceğim. Böyle sızlanıp ölümü beklemektense İngiltere'ye gidip ailem için 3-5 kuruş kazanmalıyım. Gerekirse ölümüm Alman bombardımanından olsun. Mrs. Closey Paddy'den gelen bir mektubu gösteriyor. Amcası Anthony'nin barında günde 12 saat çalışıyormuş. Haftada 25 şirin. Her günde çorbayla sandviç veriyorlarmış. Paddy üst katta yer yatağında yatıyormuş. Annesine her ay 2 sterlin yolluyor. Gerisini de ailesini İngiltere'ye getirtmek için biriktiriyormuş. Cricklewood'da tek odalı bir evin Arthur Stratum'daki 10 odalı evden daha iyi olacağını da yazmış. Annesinin İngiltere'de rahatlıkla iş bulabileceğini söylüyor. Savaş sırasında sağa sola paralar savuran bir ülkede iş bulamamak ayıp diyor. Kendisi de Londra'nın göbeğinde bir iş bulmayı planladığını yazıyor. Orada 6 kişilik bir İrlandalı aile yetecek kadar bağış toplarım diyor. Mrs. Closey nihayet yiyecek ve giyecek ihtiyacımızı karşılayacak kadar paramız olabildi diyor. Tanrı'ya şükürler olsun. Paddy'nin İngiltere'de kiminle karşılaştığını bil bakalım. Brandon Kelly. Hani sınıfta çok soru soran çocuk vardı ya, Kanada'ya gitmek için para biriktiriyormuş. Ah şehitler olmasaydı hepimiz açtık. Bunu söylemeye utanıyorum aslında. Zavallı anneciğin nasıl Frankie? Çok iyi Mrs. Closey. Hiç de değil. Onu dispanserde gördüm. Ah Deniz'inden de beter görünüyordu. Annenle ilgilenmen gerek. Senin de gözlerin çok kötü. Al şu bahşişi. Kendine bir şeker alırsın. Alırım Mrs. Closey. Lütfen. Hafta sonu Mrs. O'Connell hayatımın ilk maaşını ödüyor. Tam bir sterlin. Benim param. Merdivenlerden koşarak iniyorum. Doğru ışıl ışıl O'Connell Caddesi'ne gidiyorum. Yollar benim gibi maaşlarını ceplerine koymuş evlerine giden insanlarla dolu. Ben de insanlardan biriyim artık. Bunu onlara söylemek istiyorum. Ben de bir işi olan kocaman bir adamım diye haykırmak istiyorum. Caddede bir aşağı bir yukarı dolaşıyorum. Belki dikkat çekerim diye bakınıyorum ama kim soralı değil. Cebimdeki bir sterlini çıkarıp herkese göstermek istiyorum. İşte desinler, Frank McCord iş adamı. Bir sterlin parası var. Günlerden cuma ve istediğimi yapabilirim. Balık ve patates yiyip Lyric sinemasına gidebilirim. Yok yok, Lyric değil. 6 peniye kıyıp Savoy'a gideyim. Film izlerken çikolata yiyip gülerken elleriyle ağızlarını örten kibar insanların arasına karışıp filmden sonra pastanede çayımı içerek çöreğimi yerim. O sırada Michael karşı kaldırımdan bana sesleniyor. Aç olduğunu söylüyor ve Abbott'ta biraz ekmek olup olmadığını soruyor. Oradan artık Lamont evine kadar dönmem, sizinle kalırım diyor. Ekmek konusunda endişe etmemesini söylüyorum. Kolezyum kafeye gidip balık ve patates yiyebiliriz diyorum. Michael bol bol limonata içmek istiyor. Oradan da James Shagney'nin filmine gidip çikolata yeriz diyorum. Sinemadan sonra pastanede çayımızı içip çöreklerimizi yiyoruz. Abbott'un evine kadar filmde James Shagney'nin yaptığı gibi dans ederek ve şarkı söyleyerek gidiyoruz. Michael soruyor. Amerika'da insanların böyle dans edip şarkı söylemekten başka işleri yok değil mi? Ne güzel. Yarı uykulu bir gün mutlaka Amerika'ya gidip sokaklarda dans edip şarkılar söyleyerek dolaşacağını söylüyor. Ona Amerika'ya gitmesi için yardımcı olacağımı söylüyorum. Michael uyuduktan sonra ise kendi Amerika hayallerime dalıyorum. Yol parası biriktireceksem maaşımı böyle balık patates ve çörek filan yiyerek harcamamalıyım. Her hafta kenara birkaç şirin atmalıyım. Ömrümün sonuna kadar Limerick'te kalmak istemediğimi hissediyorum. Şu anda 14 yaşındayım ve şu andan itibaren para biriktirmeye başlarsam en geç 20 yaşında Amerika'ya gidebilirim. Dükkanlara, fabrikalara ve hiç bahşiş umudu olmayan birçok yere telgraflar dağıtıyorum. Buralarda görevli memurlar insanın yüzüne bile bakmadan telgraflarını alıyorlar. Ne teşekkür ne bir şey. Evlerinde hizmetçileri olan Ennis Road veya North Jersey Road'daki saygın insanların da bahşiş verme olasılığı yok. Hizmetçiler dükkanlardaki ya da fabrikalardaki memurlara benziyorlar. Ne yüzünüze bakıyorlar ne de teşekkür ediyorlar. Rahipler ve rahibelerin de fakirliğin soyluluk olduğunu palavralarına atmalarına rağmen evlerinde hizmetçileri var. Eğer onların bahşiş vermesini bekleyecek olursanız ölene kadar kapıda dikilirsiniz. Bazı günler kent dışındaki çiftliklere kadar gidiyorum. Yollar çamurlu, her tarafta köpekler insanı dişlemeye hazır bekliyor. Yine kent dışında kilometrelerce araziye kurulmuş, dört tarafı duvarlarla çevrili malikanelerde yaşayan çok zengin insanlara da telgraf geliyor. Bu evlerde kapıcı demir kapıları açar ve eve ulaşmak için çim ekili, çiçeklerle dolu, fıskiyeli bahçelerden bir iki kilometre daha gitmek zorunda kalırsınız. Hava güzelse zengin insanlar bahçelerinde kroket oynar. Bu bir protestan sporudur. Bazen bahçelerinde yürüyüş yaparak sohbet eder, gülüşürler. Kadınlar çiçekli şık elbiseler giymişlerdir. Erkekler altın düğmeli lacivert ceketleri ve gri pantolonlarıyla aynı derecede şık ve tasasız görünürler. Sanki dünyada bir savaş yokmuş gibi. Kapılarda Bentley'ler, Rolls Royce'lar park edilmiştir. Bu ana kapı ev sahiplerinin kullandığı kapıdır. Hizmetçiler ve uşaklar bize arka kapıdan girmemizi söylerler. Bu malikanelerde yaşayan insanlar İngiliz aksanıyla konuşur ve telgrafçı çocuklara bahşiş vermezler. En iyi bahşişi yaşlı ve dul kadınlar, protestan papazlarının eşleri ve genelde yoksul insanlar verir. Dullar İngiliz hükümeti tarafından bağlanan emekli paralarının tarihini bilir ve camda beklerler. Bu dullara dikkat etmek gerekir. Postanedeki çocuklardan Scrubby Lobby'yi bir gün bir tanesi çay ikram etmek için içeri çağırmış ve pantolonunu indirmeye kalkışmış. Çocukcağız oradan nasıl kaçacağını bilememiş. Bir yandan da tahrik olmuş tabii ve günah çıkarmak zorunda kalmış. Erkek üreme organı sertleşmiş halde bisiklette sarsıla sarsıla gitmek çok berbat bir durummuş ama bisikleti çok hızlı sürüp İsa'nın çektiklerini düşünerek bunu atlatmış. Protestan rahiplerinin eşleri eğer dul değillerse asla Scobie'nin başına gelen benzer şeyler yapmazlar. Postanenin kadrolu elemanlarından da yakında postacılığa yükselecek olan Christy Walls zaten protestan olmakla lanetlenmişler diyor. Bir telgrafçı çocukla biraz aşna fişne yapsalar ne olur ki? Onların da hizmetçileri oluyor ama kapıyı kendileri açıp al bakalım sana altı peni diye bahşişleri kendi elleriyle veriyorlar. Bu lanetlenmiş olma duygusunu bana da anlatmalarını çok istiyorum ama üç kırış bahşişimden olurup diye korkuyorum. İngiltere'de çalışan İrlandalılar para havalelerini cuma akşamından yapıyorlar ve cumartesi günü boyunca bu işlemler devam ediyor. En iyi bahşişi o zaman alıyoruz. Bir deste havale kağıdını dağıtıp dönersiniz. Hemen ikinci desteği veriyorlar ve yoğun bir şekilde işler devam ediyor. En berbat mühit High Street ile Mangrut'un ötesindeki Richtown. Radun Lane ve hatta O'Keefe's Lane'den de berbat. Bugüne kadar yaşadığım kenar mahallelerin hepsinden berbat. Sokağın ortasından nağım akıyor. Kadınlar evlerin kapısından tuvalet kovalarını ve bulaşık sularını dökerken avaz avaz birbirlerine bağırıyorlar ve çocuklar bu sularda kağıttan ve kibritten gemiler yüzdürerek oyun oynuyorlar. Sokağa girdiğiniz an hepsi etrafınıza toplanıyor. Telgraf geldi, telgraf diye bağırışıyorlar. Oranızı buranızı çekiştiriyorlar. Telgrafı kapan çocuk ailenin kahramanı oluyor. Erkek kardeşi olmayan kız çocuklarda telgrafı alabiliyor ama öncelik erkeklerin. Anneler o anda üzerlerinde para olmadığı için bahşişini almak için yarın uğra diye sesleniyorlar. Tanrı seni ve yakınlarını korusun. Mrs. O'Connell ve Miss Berry işimizin sadece telgrafları yerine ulaştırmak olduğunu tekrarlayıp duruyorlar. Sizi bakkala çakkala gönderip bir şeyler aldırmak isterlerse gitmeyin. Öyle ki ölüm döşeğinde olan birine bile dönüp bakmayacaksın. Yerde sürünen biriyle dahi ilgilenmeyeceksin. Sadece telgraflar yerine ulaşacak o kadar. Mrs. O'Connell, her yaptığınızdan haberim olacağını aklınızdan çıkarmayın diyor. Limerick'te herkes sizi gözlüyor. Çekmecemde hakkınıza dünya kadar rapor var. Raporları saklamak için daha uygun bir yer olamazdı diye mırıldanıyor Toby Mackie. Mrs. O'Connell ile Mrs. Berry bizim nelerle karşılaştığımızı bilmiyorlar tabii. Kapıyı çalıyorsunuz ve içeriden bir ses gel diye sesleniyor. Odaya giriyorsunuz, bir köşede paçavralarla sarılmış biri yatağından kim o diyor. Telgrafçı. Ah, açlıktan ölmek üzereyim. Bir fincan çay için iki gözümü verebilirim. Bu durumda telgrafı bırakıp benim işim var diye çekip gidebilir misiniz? Paşarpalara sarılmış yatan adam veya kadının o kağıt parçası ne işine yarayacak? Yerinden kalkacak halde yok. Peki ne yapmanız gerekir? Bir de bizim hiç kimse adına bu parayı postaneden çekme hakkımız yok. Bu işimizi kaybetmek demek. Ama yaşlı adamcağızın biri 100 yıl önce savaşta bacaklarını kaybetmiş yatıyorsa ve sizden postanede pedi konsidini bulup durumu izah etmenizi isterse ne yaparsınız? Sen de içinden kendine 2 şilin al hadi evladım. Pedi konsidin parayı ödemeye hazırdır ama sakın bunu kimseye söyleme der. İkimiz de işimizden oluruz. Bu sefer savaşta bacaklarını kaybeden adam şöyle der. Biliyorum, işim var ama evde ağzı atılacak bir şey yok. Akşam işim bittikten sonra uğrayıp bana bakkaldan 1-2 şey alır mısın? Ayrıca yakacağı da yok. Adamcağız donuyor. Bir koltukta battaniyelere sarılmış oturuyor. Hemen yanında leş gibi kokan bir lazımlık var. Kapıdan girer girmez insanın burnunun direği kırılacak gibi oluyor ama adama bakınca elinize bir hortum alıp önce onu baştan aşağı bir güzel yıkayıp sonra da önüne bol bol yiyecek koymak geliyor insanın içinden. Domuz pastırması, yumurta, haşlanmış patates, bol tereyağı, tuz, soğan. Bu bacaklarını kaybeden adamla paçavraların içinde yatağında yatan kadını alıp bol güneşli bir eve taşımak istiyorum. Şöyle kent dışında ağaçlıklı bir ev. Önünden şırıl şırıl bir dere akıyor. Her tarafta kuş cıvıltıları. Pump Lane'de Mrs. Spillane'in sakat ikizleri var. 2 tane kocaman sarı kafa, incecik kol bacaklar ve boş boş bakan 2 çift göz. İkizler bütün gün ateşin karşısında oturuyorlar ve sürekli baba nerede diye soruyorlar. Herkesle konuşurken bildiğimiz İngilizceyi konuşuyorlar ama kendi aralarında bambaşka bir lisanları var. Mam mam, ne ne. Mrs. Spillane'in tercümesini yapıyor. Ne zaman yemek yiyeceğiz? İkizler 4 yaşında. Her ne kadar henüz konuşamıyor ve yürüyemiyorlarsa da Mrs. Spillane çok akıllı olduklarını söylüyor. Bir yürüyebilselerdi, biraz normal olsalardı, hiç durmaz İngiltere'ye giderdim diye dert yandığı da oluyor. Mrs. Spillane haftada 4 sterlin gönderirse kendini şanslı sayıyor. Kocası İngiltere'de olduğu için dispanserdeki memurların ona çektirdiklerini anlatıyor. Yüzyıllardır özgürlüğü için savaşan bu berbat ülkeden kaçardım. Şu Devalera'ya bak. Dublin'in tepesinde malikanesinde oturuyor. Bütün politikacıların Tanrı cezasını versin. Bağışla Tanrım. Rahiplerin de cehenneme kadar yolu var. Tanrım, bunları söylediğim için affet beni. Rahipler, rahibeler bize İsa'nın da fakir olduğunu ve bunda utanacak bir şey olmadığını söylüyorlar ama kendi ellerinde viskiler, şaraplar, domuz etleri, yumurtalar gırla gidiyor. Sonra bize Paskalya perhizinde nelerden vazgeçmemiz gerektiği konusunda vaazlar veriyorlar. Paskalya sıra da başlarım. Ömrümüz oruç tutmakla geçiyor zaten. Mrs. Spillane'le ikizlerini de bacaklarını savaşta kaybeden adamla paçavralar içinde yaşayan yaşlı kadını yerleştirdiğim eve götürmek istiyorum. Hepsini şöyle güzelce bol sularla yıkamak istiyorum. Sonra kuş cıvıltılarını, derenin şırıl şırıl seslerini dinlesinler ve orada yaşasınlar. O paşarolara sarılmış yatağında yatan kadına telgrafını verip öylece bırakamazdım. Mrs. Getrat dedi, Limerick'te yaygın ve salgın bütün hastalıkları bünyesinde toplamış. Artrit, romatizma, saç dökülmesi. Ama gariptir, o karanlık köşesinden size bakıp gülümsediğinde dişleri bembeyaz parıldıyor. Kendi dişleri ve inci gibi. Evet, kendi dişlerim diyor. Mezarımda 100 sene sonra bütün vücudum çürüyüp gidecek ve dişlerim hala böyle pırıl pırıl kalacak. İşte o zaman beni bir azize ilan edecekler. 3 sterlinlik havaleyi oğlu gönderiyor. O hafta havaleyle birlikte bir de not var. Nice yıllar anneciğim, seni seven oğlun dedi. Nasıl hatırlamış diyor. Picaldi'de kadın peşinde dolaşmaktan nasıl vakit bulmuş? Ve bana şu parayı çekip küçük bir şişe viskiyle ekmek ve patates falan alabilir misin diye soruyor. 7 tane patates ısmarlıyor. Her gün 1 tane. O günkü patatesi ben pişiriyorum. Bir patates haşlayıp domuz yağıyla püre yaparak 1 dilim ekmek kesebilir misin? Viskime de katmak için de biraz su. Ayrıca O'Connor eczanesine gidip yaralar için bir merhem. Oraya kadar gitmişken bir kalıp da sabun. Şöyle bir yıkanayım. Sana duamı eksik etmeyeceğim evladım. Şu birkaç şilini de al bakayım. Aa yok teşekkür ederim. Al şu parayı. Ufacık bir bahşiş. Benim için çok şey yaptın. Alamam efendim. Sizin ihtiyacınız varken. Al şunu, yoksa postaneye bir daha seni buraya göndermemeleri için rapor yazarım. Peki efendim, teşekkür ederim. Hadi iyi geceler, anneni üzme. İyi geceler Mrs. Deli.
Ayrım sonu.